Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Atilla Türker'le Markaj başlıyor.
Radyo Spor'a Atilla Türker'le Markaj programına hoş geldiniz. Bugün biraz erken programa girdik Atilla abi. 12.48 saatlerimiz ama bitiş saatimiz aynı, bir aksilik olmazsa 14'e doğru programı noktalayacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben hayatımdan memnunum.
Evet. Ben de memnunum sayılırım yani. Bir
problem
yok. Yani
şunun için söyleyeyim. Ne kadar uzun yayın yaparsak o kadar keyifli. Erken başladık. Ne güzel işte.
Evet. Konuşacak konumuz var tabii ki her zaman olduğu gibi. Bu arada bu hatırlatmayı yani bir süredir yapmıyorum. Programda niye yapmıyorum onu da bilmiyorum ama bizlere sosyal medyadan da Twitter'dan da mesaj gönderebilirsiniz. Mert Elan ve Atigol Twitter adreslerinden, radyospor.com üzerinden mesaj gönderebilirsiniz. Eğer bu iki platformu da kullanmıyorsunuz, yine Instagram'dan Mert Elan adresine mesaj gönderebilirsiniz. Ben de gönderdiğiniz mesajları Atik abiye iletirim. Burada konuşmasını istediğiniz bir konu olabilir bizim değinmediğimiz.
Ben cep telefonumu vereyim mi?
WhatsApp adresi.
549-371-0705.
Atik abi çok riskli bir iş yaptınız.
Olsun.
Neyse.
Olsun.
Ben girmezdim o tabağa.
Şeffaflık gerekiyor. Evet. Ne olacak? En azından küfür, hakaret, tehdit falan gelirse engellerim ama son derece mesafeli, saygın, nezaket kuralları içerisinde haberleşmek her zaman faydalıdır.
Evet, şimdi o zaman girelim biz programa. Tabii dün Başakşehir'in mücadelesinde yaşanan ırkçılık konusu bir anda gündemi değiştirdi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada bu karşılaşmaya ve Başakşehir'in ırkçılığa verdiği tepkiyi konuştu ve görebildiğim kadarıyla herkes de Başakşehir'in, Pierre Vebo'nun, Dembaba'nın ve diğer herkesin yanında oldular. Bu anlamda güzel bir birliktelik oldu ama tabii yaşanan da bir tatsız olay var. Yedek kulübesinin o bölgede ve Rumen 4. hakemin yaptığı ırkçılık sonrası ortalık karıştı. Siz hani bunu gördünüz tabii ki. Yayın öncesi de biraz konuştuk. Nasıl değerlendirdiniz?
Tabii dünya tarihinin, insanlık tarihinin en vahim olaylarından biri yaşandı. İnsanlık suçu işlendi. Irkçılık, ayrımcılık insanlık suçudur. Bunu da Rumen 4. hakem işledi. Şimdi nasıl gidelim? Bir kere şunu söyleyelim en baştan. İnanılmaz bir duruş gösterdik. Helal olsun. Yani Başakşehir futbolcuları başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı mesaj yayınladı. Keza Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ söylüyorum. Futbol Federasyonu Başkanı ve yetkilileri ne ayrı bir tartışma konusu yaratmak gerekir ama ne olursa olsun dünyanın dört bir tarafından futbolcusundan yöneticisine kadar, kulübünden ilgilisine, yetkilisine kadar, vatandaşına kadar hepimiz, tüm dünya gerekli desteği gösterdi. Gösterilmesi gereken desteği gösterdi. Ama başta Başakşehir futbolcuları olmak üzere herkesi kutlamak gerekirdi. Yani sahaya çıkmamak müthiş bir duruştur. Yani yeteri kadar, gerekli kadar, gereği kadar elbette ki protesto edildi, sahaya çıkılmadı o anda. Ama devamını getirmek de ayrı bir irade, ayrı bir güç, ayrı bir düşünce zenginliği. Helal olsun. Şu anda tüm dünya bu olayı konuşuyor. Şu kadarını söyleyeyim. Bu olay 100 yıl değil, 1000 yıl geçse de konuşulacak. 1000 yıl geçse de 1936 Berlin Olimpiyatları'nda yaşanan olaylar hala konuşuluyor, hala yazılıyor. Ama bu olay daha da vahim, daha enteresan, daha anlamlı tarafları da var. Gerçekten bu duruşu gösteren futbolcularımıza, yöneticilerimize başta olmak üzere herkese helal olsun. Gereken cevap verildi, gereken karşılık verildi. O Rumen 4. hakem değil, o Romanya'nın hakemleri bir daha Romanya'da amatör kümede bile maç yönetemezler. Bak yaz bir kenara. Çünkü bu UEFA, FIFA artık onların biletini, ipini kesinlikle kesti, kesecektir, kesmek zorunda. Ve bu bir insanlık suçu. Yani sadece UEFA'nın, FIFA'nın vereceği cezalar o kolay, o basit. Bir daha zaten maç alamayacakları 2-2-4. Ama bu olay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden veya uluslararası mahkemelerde, yargı organlarında taşınacaktır. Taşınması gerek. İnsanlık suçu her şeyden önce. Ha cezalılar almazlar onu bilemem. Ama ne olursa olsun sonuna kadar gidilecektir yani.
Peki burada yanlış anlamadıysam baş hakemin de siz maç alamayacağını söylüyorsunuz.
Kesinlikle. Ha şöyle. Maç alamamaktan da öte. Onun da gerekli daha değişik cezalara gitmesi gerekir.
Peki neden?
Tersten yaklaşayım ben olaya. Aslında yapılacak orada en iyi iş ne biliyor musun? Şu anda büyük ihtimalle maçın hakemi, yani düdük hakemi diyelim, maçın hakemi.
O video bu. Hategan, o hakemin de ismi meşhur bir hakem.
Evet, evet. Aslında o ne yapması gerekirdi biliyor musun? Olay yaşadığı zaman o ismini söylemekten imtina ettiğim dördüncü hakem o lafı kullandığı zaman, hangi laf olduğunu zaten söylememe gerek yok, gelecekti. Ha, ve boya kırmızı kart yine geçerli olur olmaz, o ayrı mevzu, onu ayrı bir kenara koyalım. Ama dördüncü hakemine diyecekti ki sen ırkçılık yapıyorsun, kırmızı kartı dördüncü hakemine gösterecekti. Dünya o zaman onu alkışlardı, heykeli dikilirdi ırkçılığa karşı çıktığı için. Ama ne oldu? Kendisi de suça ortak oldu. Düdük hakemi, maçın hakemi. Niye? Dediğim gibi dördüncü hakem geldi, dedi ki işte malum kelimeyi kullandı, ırkçı.
Kendini açıkladı orada. Tabii. Ve Dembaba da zaten karşı çıktı buna. Hakemin de duyduğunu varsayıyorum. Ben çünkü program öncesi konuştuğumuzda şöyle dedim. Yani hakem nereden duyabilir ki bunu, sonuçta çok uzak. Ama siz dediniz ki tabii kenarda kendini tekrar açıkladı ve orada bu ifadeyi tekrar duydu.
Şu var, kulaklıkla irtibat kuruyorlar zaten. Yani VAR hakemleri, düdük hakemi, dördüncü hakem, her biri kulaklıkla en azından niye atıldığını söyleyecek. Diyecek ki şunun için, hangi futbolcu diye soruyorlar. Yani çok net diyalog oradan anlaşılıyor, görüntülerden anlaşılıyor. Ve de o dördüncü hakem haysiyetsiz, sözünün ne yaptığının farkında değil. Nasıl bir suç işlediğinin farkında değil. Açık açık şunu söylüyor. Ben renginden dolayı onu söyledim. İşte renginden dolayı söylemeyeceksin kardeşim. Irkçılık ayrımcılığa giriyor tüm dünyada. Senin bundan haberin yok dördüncü hakem olarak. Yani buna nasıl bir zihniyettir? Haliyle ne oldu? Renginden dolayı işte siyahi, ki daha değişik bir kelime kullandı. Kullanmak istemiyorum bu anda. Maçın hakemine bunu söylüyor telsizle, mikrofonla. Maçın hakemi de geliyor, sadece ve boya kırmızı kart gösterdi. Oysa ona, kendi dördüncü hakemine, yardımcısına daha doğrusu, diyecekti ki kardeşim ayrım yaptın, insanlık ayrımı yaptın, ırkçılık yaptın, buyur sana, haydi güle, sen benim kafasından geçirse bile sen benim kardeşimsin, arkadaşımsın, vatandaşımsın dese bile, gereğini yapması, yapsaydı eğer, şu anda dünya o maçın hakemini konuşuyordu. Ama şu andan itibaren onun da defteri dürüldü. Bir daha tahminimi söyleyeyim, tüm dünya gerekli tepkiyi, gerekli duyarlılığı daha doğrusu gösterdiği için FIFA ve UEFA da gerekeni ortaya koyacaktır. O maçın düdük hakemi, dediğim gibi maçın hakemi, yani uluslararası platformda çok tanınmış bir hakem olmasına rağmen, yazıyorum şuraya bir daha, Romanya'dan uluslararası platformda hiçbir hakem uzun süre görev alamaz diye düşünüyorum. Çünkü bu bir mesajdır. O anlamda ben yaklaşıyorum olaya.
O da enteresan olur tabii, Hategan maçın baş hakeminin ceza alması. Çünkü maç öncesi şu haberi okumuştum Atilla abi. Hategan gruptaki 6 karşılaşmada da görev alan ilk hakem olmuş. UEFA'nın Şampiyonlar Ligi tarihinde. Yani 6 grup maçı, 6 farklı grupta, 6 farklı karşılaşmanın hakemi olmuş. Bu anlamda bir ilk ve bu da aslında UEFA'nın ona ne kadar çok güvendiğini tabii, gösteren bir şey.
Tabii kesinlikle. Yani
ilk defa olmuş böyle bir şey, 6'da 6. Ama şimdi işte 4. hakeminin ırkçılığı, Ategan'ın ona sessiz kalması, diyorsunuz ki artık kolay değil onun da bir daha maç alması. Evet, değil. Olabilir.
Dünyanın en iyi hakemi de olsa, en azından burada FIFA, UEFA gerekli mesajları verebilmek için cezayı uygulamak gerekir. Uygulayacaktır diye düşünüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Üstüne basarak söylüyorum. Dünyanın belki en iyi hakemi diyelim ki değil, ama en azından FIFA, UEFA, arkadaş böyle bir ırkçılık, böyle bir ayrımcılık karşısında sen gerekli refleksi gösteremedin. Hakemine, daha doğrusu hakemin görüşü, söylemi doğrusunda hareket ettin diyecektir. Gerekli cezayı verecektir. Çünkü bu olay en az 5 yıl, 10 yıl sadece yargı süresince tartışılacaktır, gündeme gelecektir. Ama 100 yıl, 1000 yıl sonra bile mutlaka konuşulacaktır.
Peki şimdi size bir soru yönelteceğim ki bu soruyu herhalde cevaplayabilecek yegane isimsiniz diye düşünüyorum.
Merak ettim bak.
Hayır, çünkü geçmişten o kadar çok enteresan örnek veriyorsunuz ki, Türkiye'de hatırladığınız bir hakemin, dördüncü hakemi, yardımcı hakemine kırmızı kart gösterdiği, onu ihraç ettiği bir örnek hatırlıyor musunuz hiç?
Yok, olsa hatırlardım diye düşünüyorum. Ama o insanlık hali, belki duymadığım, görmediğim olabilir ama genelde ben bunlara çok dikkat ederim. Evet. Mesela şu var, bak laf lafı açıyor. Erman Turoğlu bu konuda en azından çok duyarlı bir insandı. İnsan daha doğrusu. Hep şunu söylerdi. Eğer benim bir yardımcım bir futbolcuya küfür, hakaret, tehdit, şu bu falan, olumsuz, kötü bir laf söyleseydi eğer, söylemiş olsaydı, ilk davranışım o yardımcımı sahadan atmak olacaktı diye. Ki bunu kendisi de daha önce, tabii maçtan önce de gerekli uyarıları yapıyor. Ama ben şöyle bir olay yaşadım. Belki sana bunu telefonla da söyledim diye hatırlıyorum ama net söylüyorum bak. Afyon'da oynanan bir terfi maçı. Birinci lige. Ama eski 20 yıl önce falan kastediyorum. O zaman Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorum. Fotoğraf da çekiyorum. Korner köşegenin oradayım. Afyonspor Eskişehirspor maçı, playoff maçı dediğim gibi. Korner dakika 4. Eskişehirsporlu savunma oyuncusundan Halit, bak ismi söylüyorum, detayları söylüyorum. Top kornere çıkıyor. Halit kornere çıkmasına rağmen demek ki adrenalin falan yüksek, yardımcı hakeme dedi ki hocam dedi korner değildi, out'tu dedi. Ha bu detay zaten önemli değil. Yardımcı hakem, kıdemli yardımcı hakem ki şu anda Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi, o kadarını söyleyeyim. İnanılmaz küfürler, hakaretler, hakaret ötesi küfürler etti. Benim önümde oluyor. Korner köşegenin orada. Ben inanamadım. Sonra bitti maç. İrtibat kurdum bir vesileyle. Daha doğrusu bir köşe yazarı bu yardımcı hakimle ilgili çok olumlu laflar kullanınca ben devreye girme ihtiyacı duydum. Bu hakemin ne kadar gayri ahlaki davranışlar içerisinde bulunduğunu yazdım, söyledim. Merkez Hakem Kurulu'na bile konuştum arkadaş. Daha bunu söylemek istemezdim ama gereğini söyledim. Ne oldu? FIFA kokartlıydı. FIFA kokartı söküldü. Bak tarihe not düşüyorum şu anda.
Sayenizde diyelim.
Sayemizde mi olur? Benim yüzümden mi olur? Bilemiyorum ama gerekli duyarlılığı göstermek gerekiyordu. Ben bizzat şikayet ettim. Kardeşim. Hani ondan sonra bu FIFA kokartlı hakem beni aradı. Yardımcı hakem. Beni aradı. Veya irtibat kurduk anlamında söylüyorum. Dedim ki nasıl küfür edersin sen? Öyle ya kardeşim. Maçın yardımcı hakemi veya herhangi bir kişi, hiç fark etmez. Malzemeci olur, masör olur. Nasıl küfür ederse, hakaret edersin falan. Dedi ki Atilla hocam dedi, bir dinler misin beni dedi. Buyurun dinliyorum dedim. O futbolcu dedi, bu takımın dedi, ben dedi 20 gün önce veya bir ay önce bir maçını da görev yaptım dedi. Yardımcı hakem olarak dedi. Maç bitince dedi bu futbolcu, Halit'i kastediyor yani. Eskişehirspor Halit 4 numara. Geldi yanıma dedi ki maçtan sonra, maç bitimde saha içinde dedi. Sonra dedi yine dedi bu futbolcunun maçını yönetince dedi, bu takımın maçını yönetince dedi, sinirlerime hakim olamadım dedi. Bu küfürleri ettim dedi. Ben dedi ne diyeyim artık abi? Yani önce önce inkar etti. Aa dedi hatırlamıyorum. Dedim ki bir dakika hocam dedim. Sen her zaman mı küfür ediyorsun da hatırlamıyorsun hangi maç olduğunu, ne ettiğini, nasıl olduğunu? Bunu dedim kim unutur falan. Sonra kabullendi, evet dedi. Ben dedi o küfürü ettim dedi. Yani söylemek istemem ama işte anne bacı anlamında söylüyorum. Feci şekilde böyle bir olay oldu. FIFA kokartı söküldü. Şu anda da Türkiye'de önemli şekilde görevde bulunuyor.
Evet 13 saatlerimiz, saat başı aramız var. Değil mi? Çok kısa, onu verelim. Sonra devam edeceğiz Atilla abi.
Atilla Tuğker'le Markaj devam ediyor.
Devam ediyoruz. Bugün biraz erken başladık. Atilla Türker'le Markaj'a 10 dakika oldu. İlk bölümde tabii Paris Saint Germain Başakşehir maçındaki ırkçılığı konuştuk. Sonrasında tabii iş farklı noktalara gitti. Bugün o karşılaşma 20.55'te kaldığı yerden devam edecek. UEFA hakem dörtlüsünü tabii ki değiştirdi. Polonyalı ve Hollandalı olması lazım. Hakemler geldi ve onlar bu akşamki karşılaşmayı yönetecekler. Tabii olması gereken buydu. Başakşehir dün biz bu hakemlerle karşılaşmaya çıkmayı reddediyoruz demişti ve dünkü karşılaşmaya da zaten bu yüzden çıkmadı. Bugün de aslında iki takımın dostane bir karşılaşması olacak. Paris Saint Germain az önce bir tweet attı. Haydi bu gece harika bir maç oynayalım. Irkçılığa hayır dedi Başakşehir'i etiketleyerek. Başakşehir'in de mesajları var. Biz bir aileyiz dedi Paris Saint Germain'in tweetini alıntılayarak ve onlar da yine ırkçılığa hayır ifadesini kullandı. Evet güzel mesajlar var en azından. Futbolcular sağduyulu.
İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Cep telefonu numaramı verdiğim için bayağı mesajlar gelmeye başladı WhatsApp'ta. İzninle bir tanesini okuyayım.
Tabii istediğiniz kadar.
Saygımızdan dolayı ki bizim istediğimiz bu daha doğrusu. Aynen okuyorum.
Tabii.
Kardeşimizin ismini tabii ki vermeyeceğim. İzin almadığım için kendisinden tanımıyorum. Kendisi bana WhatsApp'tan mesaj yollamış. Abi merhaba. Futbolcularımızın onurlu duruşuna rağmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in bir canlı yayın programında aman ceza yemeyelim korkusuyla oyuncuları çıkmaya zorlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Destek böyle mi olur? Ülkemizde böyle bir şey yapılırsa üstünü örtmek adına her şeyi yapabileceğinin sinyallerini vermemiş midir diyor.
Evet yani ilk kısmı soracaktım ama ikinci kısmı dinleyicimiz bir adımda öteye götürerek sormuş. Evet. Çok da kötü bir soru değil, ben anlıyorum niyetini.
Son derece güzel bir soru.
Evet. Siz ne düşünüyorsunuz Atilla? Ben de İyi oldu benim. Benden rol çalmış gibi oldu dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum.
Ben de teşekkür ediyorum kardeşimize. Duyarlı davranışından ve attığı mesajdan dolayı, WhatsApp'tan yolladığı iletiden dolayı. Bir kere son derece doğru. Zaten sorunun içinde cevapları da var. Yani orada Sayın Nihat Özdemir ki kendisine geçmiş olsun diyoruz. Bağlantıyı hastaneden yaptı. Hasta odasından
doğru,
yaptı. Koronavirüsten dolayı. Fakat o anda belki sıcağı sıcağına biraz daha rahatsız olduğu için ılımlı bir şekilde konuşmaya gayret ediyorum ben şu anda. Gerekli mesajı veremediğini düşünüyorum. Yani sahaya çıkmaklarında fayda var anlamında cümleler kullanıldı. Servet Bey de, Servet Yardımcı da benzer cümleleri kullandı. Ama futbolcularımız, kulüp yöneticileri, Başakşehir Kulübü olarak söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı gerekli mesajı, tweet'i yolladı. Bu doğrultuda Sayın Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu Sayın Başkanı Nihat Özdemir konuya biraz gerekli duyarlılığı göstermedi demeyelim ama gerekli yaklaşımı, en azından mesajı veremedi diyeyim yani o anda.
Evet, orada futbolcunun tabii düşüncesi önemli. Sonuçta aktörler onlar. Çılığa maruz kalan da eski bir futbolcu sağ kenarında ve Dembaba çok sinirlendi bu duruma. Ponk'un yine Başakşehir'de sinirlendiği, maça devam etmek istemediği, oynamak istemediği söylendi. Orada futbolcunun ne karar vereceği önemli yani. Burada federasyon başkanı ne karar verirse biz arkasındayız demesi sanki çok daha güzel olurdu.
Tabii ki kesinlikle sonuna kadar gidilmesi gerekir. Çünkü bu dünya tarihinin, insanlık tarihinin en vahim, en ciddi, en önemli olaylarından birisidir. Bak, dünya tarihinin, insanlık tarihinin. Çünkü bu bir sembol olarak tarihe geçecektir. Yani geçmiş yıllarda işte söylediğim gibi 1936 Berlin Olimpiyatları veya Amerika'da yaşanılan veya başka ülkelerde yaşanılan ayrımcılık veya tepkiler. Ama hepsi yaşandı. Bu çok daha farklı. Tüm dünya şimdi bunu konuşuyor. Eğer biz dün sahaya çıksaydık, FIFA, UEFA temsilcilerinin isteği, ricası ve onlar da belli bir prosedürü uyguladılar. Yani nihayetinde çıkın dediler, uyarı yaptılar. Ama dinlememek gerekiyordu. Öyle güzel bir duruş gösterdik ki Türkiye olarak, Türk insanı olarak veya yabancı futbolcular olarak hiç fark etmez. Harikaydı. O süreçte tabii Nihat Özdemir de gerekli mesajı gerektiği kadar veremedi anlamında söylüyorum. Durumu değerlendiremedi. Geçmiş olsun diyoruz.
Tabii ırkçılık Avrupa'nın önemli sorunlarından bir tanesi. Birçok yerel organizasyonda ırkçılıkla karşılaşılıyor. İtalya'da oluyor, İngiltere'de oluyor, çeşitli ülkelerde ve genelde gördüğümüz işte bir oyuncuya yapıldıysa oyuncu tabii ki etkileniyor, oynamak istemiyor, kenara gidiyor ve takım arkadaşları da belki oynamak istemiyorlar ama sonuç olarak genelde oynuyorlar. Böyle sağdan çekilen çok örnek hatırlamıyorum. Rekibi UEFA organizasyonunda hiç.
Futbolcu olarak Eto bunu yapmaya çalıştı ama engellediler, sağdan çıkartmadılar ki ayrımcılık anlamında protesto edildi.
Çok örneği var, çok örneği var.
Var ben Eto anlamında söylüyorum. Çok örneği var ama böyle dünyanın en kritik maçlarından birincisinde, en azından dünya çapında, dünyanın izlediği bir maçta böyle bir olayın yaşanması, dediğim gibi yarınlarda bu olay daha da büyüyecektir. Büyümesi de gerekir. Sonuna kadar gidilecektir yani. İnanılmaz bir insanlık suçu, ayrımcılık yapıldı. Dediğim gibi yani şimdi hakemlere maç verilmesin falan deniyor. Ya güldürmeyin ya, amatör kümede değil, mahalleler arasında bir daha onlar maç yönetemez. Yönetmemesi gerekiyor. Çünkü bu sadece bizim duyarlılığımız değil kardeşim. Bu tüm dünyanın göstermesi gereken bir duyarlılık. Buna Rumen halkı da dahil. Rumenler de dahil daha doğrusu. Romanya halkı da dahil. Onlar da gerekli duyarlılığı mutlaka gösterecektir, göstermesi gerekiyor. Bu Türkiye'nin, Fransa'nın ve İtalya'nın, Japonya'nın sorunu değil. Veya göstermesi gereken bir duyarlılık değil. Tüm dünyanın göstermesi gereken bir duyarlılık. Bu doğrultuda dediğim gibi hafif kalır cezalandırılması, maç alamayacak durumunu özetlemek gibi bunlar. Tamamen hakemlikler bir kere bitti. Net yani. Net. Bazı olaylarda bir adım değil, 10 adım ötesinde görmek gerekir. Burada yarınlarda ne olacak? Dediğim gibi olay uluslararası mahkemelere kadar taşınacaktır. Ha, ceza alırlar, almazlar, o ayrı bir mevzu. Ama gerekli duyarlılık gösterilmelidir, gösterilecektir de. Öyle aman işte bir yanlış kelimeyi kullandı, bir daha maç vermiyor. Yok. Öyle bir dünya yok. Sonuna kadar gidilecektir. Dediğim gibi 300 yıl geçse bile 300 yıl önce böyle bir olay yaşandı diye insanların bunu konuşması, ona göre davranması gerekir. Her türlü insanlık suçunu işleyen kişilere de en iyi cevap bu şekilde verilmiş olacaktır yani.
Şimdi ben Rumen basını da takip ediyorum Atilla abi. Zaten Türk basını da takip ediyor. Birçok paylaşım gözüküyor. Mesela Panku Türkiye'de de forma giymiş önemli isimlerden bir tanesi. Hakem dün gece çok ama çok büyük bir hata yaptı. Ama şöyle diyor, Rumen halkı asla ırkçı değildir diyor. Mesela Marisa yine eski Rumen futbolculardan futbolu bırakmış olması lazım. O da kendilerinin yıllarca ırkçılığa maruz kaldığını, Rumenler olarak işte Paris Saint Germain'de deplasmana gittiklerinde kendilerine hep çingene olarak görüldüğünü, öyle afişler asıldığını ve bu konuda hiçbir yaptırımın olmadığını söylüyorlar. Hani bizim durumumuza biraz benzetiyorum. Sonuçta biz de ne diyoruz bu ırkçılık konusunda? Hani biz de genel olarak siyahilere karşı böyle bir ırkçılık yoktur diyoruz. Ama bazen de ırkçılık vakaları hani bizde de tek tük de olsa yaşanıyor. Ben Rumen hakemin de biraz ona yakın olduğunu düşünüyorum. Bakalım o nasıl bir açıklamada bulunacak, savunması nasıl verecek bu konu hakkında. Onu da görmek
mesajları
lazım.
Bayağı yağıyor WhatsApp'tan.
Ben uyardım ama
biraz önce gerekli mesajı atan, gerekli duyarlılığı gösteren arkadaşımız ki okudum. Şimdi tekrar mesaj atmış. Abi benim adımı söyleyebilirsin diyor. Teşekkür ediyorum kendisine. İzmir Karşıyaka'dan Anıl. Anıl çok teşekkür ediyoruz sevgili kardeşim. Gerekli duyarlılığın için sağ olasın, var olasın. Ayrıca Turgut Odabaşı. Eski çok önemli, çok değerli hakemlerden birisi. Süper Lig'de, birincilikte düdük çalan değerli birisi. O da şunu yazmış sağ olsun. Atilla, ben Bandırma Sitespor maçında sağ komiseri Sitesporlu oyuncuya, yani sağ komiseri, görev yapan sağ komiseri Sitesporlu futbolcuya nokta nokta çocuğu topu atsana dedi. Ben sağ komiserini oyundan attım. Tüm gazeteler yayınladı bu haberi diye, yani gerekli duyar, yani bak ne demek istedim, bak nereden nereye geliyoruz. Yani öyle sağ komiseriymiş, dördüncü hakemmiş, şuymuş buymuş değil, terbiyesizlik yapan, ahlaksızlık yapan, ırkçılık yapan, ayrımcılık yapan, küfür eden, hakaret eden kim varsa, senin dördüncü hakeminde olsa, sağ komiserinde olsa, o da olsa, bu da olsa, antrenör de olsa hiç fark etmez, tık kırmızı kartını göstereceksin, atacaksın. Ne olursa olsun. Senin dördüncü... Bak işte örnek verdi Turgut Odabaşı. Ne kadar biliyor. Ben dedi maçın hakemiydim dedi. Doğaçlama hepsini okuyorum, konuşuyorum. Şu anda geldi çünkü. Ben diyor dördüncü... Ben diyor maçın hakemiydim diyor. Sağ komiseri top toplayıcı çocuğa o küfür ettiği için, nokta nokta çocuğu dediği için ben sağ komiserini attım dedi. Ki tüm gazeteler bunu yazmış. Tabii mesajlar yağmaya devam ediyor. Yani olayın güzel tarafı o. Almanya'dan bir mesaj var. Onu da hemen okuyayım. Atilla abi... Selam. Yanımızda yaklaşık 800 Fransa'dan gelen iş arkadaşlarımız var. Hepsi tepki gösterdi bu olaya. Bak. Almanya'da fabrikada çalışıyor. Bu atan arkadaşımız Cemal. Arkadaş Ciltenli diyor ki Almanya'da fabrikada birlikte çalıştığımız 800 Fransız 800 vatan insan var diyor. Hepsi bu olaya çok büyük tepki gösterdiler diyor. Mesajlar yağıyor. Devam ederiz yani.
Evet. O zaman reklama gidelim. 13-11. Atilla abi reklamda da biraz mesajlara bakalım. Sonra devam edeceğiz. Tamam.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
...13-15 saatlerimiz... ...şimdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un... ...dün basın mensuplarına yaptığı açıklamaları... ...değerlendireceğiz. Bir yandan... ...ekranda da o dünkü... ...açıklamalardan kesitler var Atilla abi.
Evet.
Pandemi dönemindeyiz. Fakat herkes iç içe. Yani maske var... ...yöneticilerde ama Ali Koç'un mesela ağzında yok. Eminim muhabirlerde de vardır ama... ...ne olursa olsun maske de olsa... ...orada bir mesafe konusunda... problem var. Acaba daha farklı bir organizasyon yapsa Başkan Ali Koç daha iyi olmaz mıydı? Şimdi herkes muhabirler mikrofon tutuyor ki hani yurt dışında örnekleri görüyoruz. Uzun çubuklarla röportaj yapılıyor genelde ama burada yine klasik eski usul eliyle mikrofonu tutan muhabirler görüyoruz. Hani bu dönemde daha güzel bir mesaj olabilirdi diye düşünmekteyim.
Sayın Ali Koç çok dikkat ederdi. Daha önceki fotoğraflarına bakıyorum böyle hep böyle maskeli mesafeli ki doğrusu o. Ama şu anda bakıyorsunuz.
Yani Mehmet de içeriden bence açık hava diyeceğim. Ama ne olursa olsun yine de yakın mesafe olması doğru. Yani en azından açık havadalar. Kapalı ortam değil. Evet orası haklı Mehmet de ama yine de sonuçta yakın mesafede ve bu iş tükürükle de bulaşıyor. Maskelerin de %100 koruma sağlamadığını biliyoruz. Soru da soruyorlar çünkü arada. O açıdan...
Evet. Kötü şu anda omuz omuzalar mesela.
Evet. Yani ben de dün dikkat etmemiştim. Dikkatimi çekmemiştim. Şimdi reklamda izlerken o açıdan bakmak aklıma geldi. Neyse inşallah bir dahaki sefer böyle bir açıklama yapacaksa daha bu sadece tabii Ali Koç için değil diğer kulüp başkanları kim açıklama yapıyorsa basına. Mesela futbolcularla da röportajlar yapılıyor. İşte dün Gezzal yaptı. Gerçi onda bu kadar böyle kalabalık var mıydı? Dikkatimi çekmemişti. Şimdi Ali Koç'un ki dikkatimi çekti. Daha güzel mesajlar verirse daha hoş olur diyelim.
Daha önce de söyledik ama tekrarlamakta fayda görüyorum. Şu anda biz yayını maskeyle yapıyoruz.
Evet biz.
Yani maskeyle yapıyoruz.
Şu arada yolda herhalde.
1,5 metre mesafe olmasına rağmen tüm Radyospor çalışanları yayınını maskeyle olarak yapıyor.
Evet.
Çünkü işi çok sıkı tutmak gerekiyor. Sağlam almak gerekiyor. Kendimizi düşündüğümüz kadar karşımızdaki insanları, herkesi düşünmek gerekiyor. Yani sadece Radyospor olarak geçerli değil bu. Veya Saran Holding olarak değil. Tüm insanlar adına bunu dikkat etmek gerekiyor. Yolda yürürken, markette giderken, ama maalesef bu duyarlılığı çoğu insan göstermiyor diyeyim.
Evet, Ali Koç'un o zaman açıklamalarına geçelim. Atilla abi, tabii hakemler üzerinden oldu Ali Koç'un açıklamaları. Bu hafta sonu Deniz Spor maçında ki yönetimi pek beğenmedi. Önceki hafta yine Beşiktaş karşılaşması, orada da Tugay Kanumanoğlu işte var. Onlar çok tartışılmıştı ve Ali Koç da hem çeşitli öneriler getirdi hem çekincelerini, eleştirilerini paylaştı kamuoyuyla. Sizin hani açıklamalardan aklınızda kalanlar var mı? Ne, yani spesifik
şimdi,
olarak bir şey
şu kadar söyleyeyim. Sayın Ali Koç'u kutlamak gerekiyor. Çünkü biraz ağır bir laf söyleyebilir miyim genel anlamda? Ali Koç o kadar güzel mesajlar veriyor ki Türk spor basınının belli bir bölümü bile bazı konulara bu kadar ciddi yaklaşmıyor. Niye bunu söylüyorum? Ali Koç bir kere, Sayın Ali Koç çok net bir biçimde söyledi. Dedi ki Tugay Kaan Numanoğlu bizden de en az 1-2 oyuncuya kırmızı kart göstermesi gerekir dedi. Tabii görüntü ortada. Kaleci Altay'a göstermesi gerekmez miydi? Gösterirdi dünyanın her yerinde. Çünkü detaya girmeme gerek yok. Keza Mert Hakan Yandaş'a çift sarı karttan dolayı kart gösterilmesi gerekiyor. Hakemin görmesi gerekiyor. Kaleci Altay olan olayını, kırmızı kartı kastediyorum. Tugay Kaan Numanoğlu görmedi. Dördüncü hakem görmedi. VAR hakemleri, iki tane Abdülkadir Bitiken'le Zorbay Küçük var orada. İkisi de biri FIFA, biri FIFA'yı zorlayan. Keza Kerem Ersoy var. Türkiye'nin en kıdemli yardımcı hakemlerinden, deneyimli hakemlerinden birisi. Hiçbiri görmüyor. Bunlar yazılmıyor, çizilmiyor. Niye yazılmıyor, çizilmiyor kardeşim? Bakın, yazılmıyor, çizilmiyor. Sayın Başkan Ali Koç bunu dile getiriyor. O bakımdan kutlamak gerekir diyorum. Bunların hepsini konuşmamız lazım. Bakın, hemen başka bir yere geçiş yapacağım. Son hafta oynanan maçta Ali Palabıyık'ın yönettiği Denizli Spor maçını kastediyorum. Yani iyidir, kötüdür. Ali Palabıyık, Serdar Aziz falan, onlara biraz sonra değiniriz. Ama aklıma gelen hemen söyleyeyim. Ali Palabıyık'ın verdiği penaltı, sonra iptal ettiği, Arda kardeşler VAR hakemi uyardı, iptal etti Ali Palabıyık. Dünyanın her yerinde bariz penaltı. Ama ben herkesi izledim, herkesi okudum. Arkadaş, herkes böyle penaltı mı olur? Ali Palabıyık nasıl verirsin diyor. Ali Palabıyık'ın verdiği en doğru kararlardan birisi o. Bana şu anda küfür, tehdit veya ayıptı, Fenerbahçe düşmanı falan diyenler olabilir. Buyurun kardeşim, izleyelim. Açık bir şekilde Rodaya havaya çıkar, roket gibi çıkarken, kimseye müdahale etmeden arkadan Valencia geliyor, kalçasını dayıyor, dengesini bozuyor. Rodaya olduğu gibi yere düşüyor kardeşim. Yani o kadar net ki. Ama Arda kardeşler sağ olsun VAR protokolünü bile uygulamaktan aciz kalıyor. Kimse kusura bakmasın, Arda kardeşler iyidir, hoştur, şudur budur, ama orada çağırdı, doğru kararı iptal ettirdi. Diyeceksin ki Ali Palabıyık niye iptal etti kardeşi, verdiği doğru kararı falan. Ha, gitti monitöre baktı, süreci yürütemedi. Ha, yine ben bardağın dolu tarafından bakıyorum. O anda belki monitöre baktığında ilk gördüğü pozisyon doğru pozisyon, doğru açıdan gördü belki penaltıyı, ama ekrandaki başka bir görüntü geldi. Yani değişik açıdan başka görüntü derken, belki o doğrultuda VAR hakemi beni çağırdığına göre belki benim göremediğim bir şey var dedi. İki arada bir derede verdiği doğru kararı iptal ettirdi. Bunları konuşmamız lazım. Yani Fenerbahçe üzerine oyunlar oynanıyor diyor. İyi de nasıl oyun oynanıyor? Sayın Ali Koç bile diyor, evet bizden bir iki oyuncu kırmızı kart göstermesi gerekir diyor. Herkese maç görüşüne sınanarak söylüyorum. Fenerbahçe, Denizlispor, daha doğrusu Denizlispor Fenerbahçe maçının, dediğim gibi herkesin hoş görüşüne sığınıyorum, maçın hakemi Ali Koç olsaydı Valencia'nın yaptığı harekete, Rodayaga yaptığı harekete kırmızı kart, pardon, penaltı verirdi. Bu kadar net. Ama hepsi, herkesi izliyoruz abi. Kimse değinmiyor. Niye değinmiyoruz abi? Konuşalım. Yani dediğim gibi, hani Fenerbahçeli insanlar, yorumcular, gazeteciler, vatandaş, tamam bir yere kadar, ama bakıyorsunuz diğer belli insan, kulüplere yakın olan insanlar da şirinlik adına veya prim yapmak adına böyle karar mı olur Ali Palabıyık, buna nasıl penaltı verilir, utanmadın mı diye yorumlar yapılıyor abi. Net ortada. Yani ben kolay kolay, biliyorsun yıllardır seninle burada program yapıyoruz veya ben yıllardır gazetecilik yapıyorum. Hakem kararlarına veya olaylara mümkün olduğu kadar az girelim. tartışmalara girmem. Çünkü herkes değişik açıdan bakıyor. Fakat şimdi %100 penaltı olan bir pozisyonda bu kadar tepki gösterilmesi veya kayıtsız kalınması veya değişik yorumlanması kafalarda soru işareti yaratıyor. Kimse kusura bakmasın. Ha, bilmeyenler için söyleyelim. 3-4 yıl önce Trabzonspor'a konuşuyorduk. Trabzonspor düşmanı olduk. 1-2 yıl önceye kadar Beşiktaş'la ilgili belgeler yayınladık. Şu oldu, bu oldu. Beşiktaş düşmanı olduk. Son 6 aydır Galatasaray'la ilgili belgeler yayınladık. Galatasaray düşmanı olduk burada senle ben. Şimdi de Fenerbahçe'yle ilgili. Buyurun abi. Fenerbahçe'yle yine olaylar gelişiyor ama Fenerbahçe'nin önü kesilmeye çalışılıyor diye algı yaratılıyor ya. Sonra konuşamıyorsun. Al. Ayıp, günah ya. Bunların hepsini dile getirmemiz lazım. Herkesin hesap sorması lazım. Veyahut da gerçekleri ortaya koyması lazım. Nasıl o üç kırmızı kartlardan kurtuldu Fenerbahçeli oyuncular? Tabii ki hakem hatası, yoksa Fenerbahçe'nin bir girişimi falan değil. Ama isyan ederken, tepki gösterirken gerçekleri görüp de tepki göstermek gerekir. Yani adil olalım.
Peki Ali Koç'un açıklamalarında bu hakemlerden memnun değil. Hani deneyimli hakemler atanıyordu maçlara. İşte geçmiş maçlardan hep pozisyonlar ön plana çıkarılıyordu. Onlar sağlıklı bir şekilde yönetemiyordu. Genç hakemlere verin dediler. Genç hakemlere verilmeye başlandı. Geçmişleri temiz, hani büyük maçlar için. Genç hakemler de pek memnun etmedi gördüğümüz kadarıyla. Ve iş dönüp dolaşıp yabancı hakem konusuna geliyor. Ve Ali Koç da hani ben bir Türk vatandaşı olarak bunu normalde ayıplardım diyor ama şu anda ihtiyaç var diyor yabancı hakeme. Ki bugün herhalde bütün kulüp başkanlarına sorsanız onlar da yabancı hakeme hayır demeyecek noktaya geldiler. Siz yabancı hakem konusunda eminim konuşmuşuzdur ama belki bilmeyenler için ne düşünüyorsunuz?
Yabancı hakeme ben de karşıyım. Yani Eloğlu Almanya'dan, İtalya'dan sana en iyi hakemini gönderecek hali yok. Veya ilk başta iyi hakemleri gönderirler falan ama sonra bu işte ayağa düşer. Kafalarda soru işareti yarar.
Yani orada nasıl bir standart olacak? Mesela Ali abi şöyle diyor. Hani sezonun çok büyük kırılma maçları oluyor. İşte geçen sezonlarda bir 31. haftada Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. 33. haftada şampiyonluk maçı Galatasaray Başakşehir. Hani bu tarz karşılaşmalar ya da küme düşme hattındaki önemli maçlara hani senede 2-3 kere getirilebilir diyor. Ama o bile
abi bu süreç zor. Öyle göründüğü gibi değil. Sen bir hafta verirsin önemli maç diye Fenerbahçe misal diye Beşiktaş maçına. Ertesi hafta Trabzonspor başka bir takımla oynadı vermezsin. O zaman yer yerinden oynar. İşte federasyon böyle mi olur, yazıklar olsun falan diye şey yapılır. Yani ha, gönül ister ki Avrupa'dan çok iyi hakemler gelsin senin maçını yönetsinler falan ama dünyada böyle bir uygulama son derece az yani. Yani
Avrupa'da yok.
Yok değil mi?
Sen daha iyi takip ediyorsun. İşte Suudi Arabistan'da Cüneyt Çakır'ın bakın son yıllarda tabii. Yurt dışında nerede maç yönetmiş.
Suudi Arabistan'da,
Katar'da falan bilmiyorum yönettim ama Suudi Arabistan'da en az 2-3 kere gitti orada maç yönetti.
Sonra Rumen hakemlere, Bulgar hakemlere, Arnavut hakemlere muhtaç kalırsın. Eloğlu sana dediğim gibi kendi ligi varken, kendi bilmem neyi varken aslan gibi hakemlerini mi gönderir? Yok. Sonra ne olacak? Yabancı hakem falan derken ahbap çavuş ilişkilerine dönecek. Bırakalım biz genç hakemlerimize destek verelim. Savaş zayiatı gibi tabii ki kazalar olacak. Yani kimse istemez. Dediğim gibi Tugay Kağan'ın oman olur ki bu hafta maç almış. O da ayrı bir tartışma konusu tabii. Yani genç hakemlere destek verelim. Sayın Ali Koç da onu söylüyor. Genç hakemlere destek verelim falan diye. Olacaktır bunlar. Yani kazalar, hatalar, şunlar, bunlar.
Ama işte o destek kendilerine yanlış yapılana kadar yani oluyor genelde. Bu bütün kulüplerin doğal refleks yani hepsinin.
Tabii. Ki mevcut merkez hakem kurulu bana sorarsanız genel anlamda bir futbol sever olarak söylüyorum. Son derece iyi atamalar yapıyor. Gençlere şans tanımak ayrı bir devrimdir. Ayrı bir düşünce zenginliğidir. Yapılması gereken olaydır bu. Yoksa statikocu bir zihniyetle olay seyrine bırakılsaydı ne olacaktı? Yine belli hakemler 18 yıl, 15 yıl, 12 yıl önce maç yöneten hakemler her hafta o maçı katletse bile haftaya yine maç alacaktı. Ama dediğim gibi bu hakemlerin yaş ortalaması zaten bir kısmı bıraktı ki kendileri Türk futboluna gayet de iyi hizmet edenler var tabii bırakanlar arasında ama bunda malum hakemlerin yaşı 42-43. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bilemedin zaten hakemliğe veda edecekler. Ne olacak? Uzaydan mı getireceğiz biz hakemleri? Bırakalım gencecik hakemlere verelim ki biz bu yayında genç hakemleri her hafta desteklediğimiz için sen belki gözünden kaçıyor. Ben sürekli küfür yiyorum. Al diyor. Genç hakem dedin diyor. Maçı katletti diyor. İşte kimleri kastediyor? Abdülkadir Bitken'i kastediyor. Atilla Karaoğlan'ı kastediyor. Onu kastediyor. Bunu kastediyor. Bırakalım arkadaşlar. Genç hakemler. Bunların yaşı 30, 32, 33. Hani hata gönül ister ki hiç olmasın. Ama dünyada hiç olmasın diye bir olay yok işte. Öyle bir dünya yok. Öyle bir futbol sistemi yok. Ya yarınlarda daha iyi olacaktır mutlaka.
Şimdi Atilla abi Ali Koç'un açıklamalarında bir parantez açalım ve bu haftanın hakemleri açıklandı. Onlara değineceğim ve şimdi şu hakemleri söyleyeceğim. hangi ligde yönettiklerini söylemeyeceğim. Tamam. Bülent Birincioğlu, Yaşar Kemal Uğurlu, Onur Özütoprak, Serkan Tokat, Bahattin Şimşek, Volkan Bayaslan, Ümit Öztürk, Ali Şansalan, Arda Kardeşler bu hafta görev aldılar. Hani bunu söyleyince akıllara Süper Lig gelir. Bence Süper Lig'de görev alan birçok hakem var ama bu saydığım hakemlerin hepsi bu hafta birinci ligde görev alıyorlar ve bunu da ben son zamanlarda görmedim. Yani Ali Şansalan Menemen İstanbul Spor maçında, Arda Kardeşler FIFA hakemi Ankara Spor Ümraniye Spor maçında, Ümit Öztürk Giresun Spor Adana Demir Spor maçında, Bahattin Şimşek o da son dönemin yükselen isimlerinden biri, Tuzla Spor Ankara Keçiören Gücü önemli bir karşılaşma biliyorum. Serkan Tokat, Yaşar Kemal Uğurlu bir alt ligde görev vermiş. Şimdi Süper Lig'i okuyacağım. Eminim burada tanımadığınız daha fazla isim olacaktır. Evet. Ramazan Keleş, Tugay Kaan Numanoğlu Hatay Karagümrük maçına verilmiş. Mesela bu bir hafta dinlendirilip tekrar Süper Lig maçıyla başlatmak nasıl bir mesaj?
Burada şöyle bir mesaj var. Ben hakemime destek çıkıyorum. Hı-hı. Destek veriyorum kardeşim. Mutlaka hataları zaten biliyordur Merkez Hakem Kurulu. Bilmez mi? Çok büyük hatalar yapıldı. Ama kardeşim en azından biz senin dürüstlüğüne inanıyoruz. Gömülme. Sendeleme. Ayağa kalk. Sen bu maçları aslanlar gibi yöneteceksin mesajını veriyor. Belki de Tugay Kaan Numanoğlu ondan kesinlikle ders almıştır. Dikkat edecektir. Kendisine bir şans daha verildi. Yoksa başka bir komite olsa toprağa gömerdi. Yani amiyane tabirle söylüyorum tabii. Bir daha bir bu sezon maç alamazdı ki ben de en az bir 5-6 hafta maç alamaz diye düşündüm. Bu sezon sonuna kadar büyük takımlardan birinin maçını yönetemez diye hala da düşünüyorum. Ama Merkez Hakem Kurulu hayır arkadaş bu yol kazasıdır. İnanıyoruz, güveniyoruz dedi. Destek verdi. Bu mesaj anlamında söylüyorum. İnandığı, güvendiği hakime sonuna kadar Merkez Hakem Kurulu görev veriyor diye düşünüyorum yani.
Burak Şeker bu hafta görev alacak. Özgür Yankaya, Mete Kalkavan, Erkan Özdamar. Geçen hafta Galatasaray, bu hafta Fenerbahçe maçında görevli. Alper Ulusoy, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan ve Ali Sözkahya bu haftanın.
Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Süper Lig'de kaç maç var? 10 maç var. Birincilikte 9 maç değil mi? Yanılmıyorum. Toplamda ne ediyor? 19 maç. Şimdi bu 19 hakemin en az 15'i, 14'ü 2 yıl önceye kadar, 1 yıl önceye kadar Türkiye'de kimse tanımıyordu. Ancak çok ilgili, bilgili insanlar yani olayı takip eden insanlar tarafından biliniyor. Yukarıdan aşağı bakıyorsunuz. Sen şimdi demin ne dedin? Şimşek, Bahattin Şimşek. Misal diye söylüyorum. Veya ona benzer Onur kardeşimizin bahsediyorum. Hepsini tabii ben ismen biliyorum ki çoğuyla da muhabbetim var. Bu isimler daha 1 yıl önce, 2 yıl önceye kadar düdük çalmıyorlardı. Fakat şu anda şans verildiği için kimi iyi değerlendirdi, kimi kötü değerlendirdi. Fakat bir yol aldılar. Yarınlarda bunlar ligin değişmez hakemleri olacaklar. Tanınmış hakemleri olacaklar yani. Evet. İyi de bir olay yani. Hı hı. Abi doğanın kanunu. İnsanlar doğar, büyür, yaşar, ölür. Yani hakemlikte de bu süreçtir. Yani zamanında aslanlar gibi yönettiler belli hakemler ama yaşları geldi. Ayrılmak zorundalar, bırakmak zorundalar hakemliği. Şimdi bu gencecik çocuklar, bu saydığımız 19 hakemin yaş ortalaması en fazla 33-34'tür. Bu kadar basit.
13.30 saatlerimiz, Ali Koç'un açıklamalarını değerlendirmeye devam edeceğiz ama reklamı da aradan çıkartalım.
Atilla Türker'le Markaj devam ediyor.
...13.32 saatlerimiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarını değerlendiriyorduk. Dünkü açıklamalarından tabii ön plana çıkan biri de Milli Piyango çekilişi gibi hakemlerin televizyonda kurayla belirlenmesini istemesi oldu Ali Koç'un. Geçmiş dönemde siz örneğini vermiştiniz aslında. Evet. Türkiye'de yapıldı. Uygulama televizyon önünde değil mi?
Ya tabii basın mensupları önünde. Tabii televizyonda var tabii.
Yapıldı ama çok uzun soluklu olmamıştı. Zaten öyle çok kalıcı bir çözüm de değil bu. Ne düşünüyorsunuz siz? Tekrar yapılabilir mi bu?
Yok, olmaz. O örneği hatırlatayım izninle. Ya, tahmin ediyorum 95 yılı olsa gerek. Yani ne olmuş? 25 yıl önce falan. O zaman Spor Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'dı. Futbol Federasyonu Başkanı da yanılmıyorsam Şenez Erzik'ti. Sayın Bakan, ki Trabzonspor Kulübü eski başkanı Mehmet Ali Yılmaz, dedi ki arkadaş dedi adil olsun veya ne bileyim işte değişik uygulama olsun anlamında torbaya sokalım dediler. O zamanlar ligde 16-18 fark etmez. Her torbaya, her maç için tabii 3'er hakem atıldı. Sonra basın mensuplarının da ilk hafta çekildi. İşte diyelim ki Fenerbahçe Konyaspor maçına Ali Veli Selamin atıldı. Ali çıktı falan. Tabii ne oldu? İkinci haftada bile anlaşıldı. Sonra işin suyu çıktı. Daha sonra ne oldu? Dördüncü, beşinci haftada basın bülteni yapıldı. Torbaya attık dediler. Üç hakemi şu çıktı dediler. Halbuki torbaya morbaya atılmadı. Basın mensupları da çağrılmadı çünkü. İlk haftalarda basın mensupları çağrılıp torbanın içinden çıkartılıyordu. Bir iki hafta sulandırıldı hiç. Daha sonra yine basın bülteni yapıldı. Şu hakem çıktı dedi. Bu sefer önceden torbaya bir isim atılıp o çıkartılıyordu. İlerleyen haftalar için söylüyorum. 6. 7. haftaya gelince torbaya hiç torba uygulama, torba kalktı. Çöpe atıldı torba. Ama basın toplantısı, basın bülteni de şu şekilde yapıldı. Torbadan şu çıktı diye falan öyle sulandırıldı. Şimdi şu var. Teşbihte hata olmaz. Yanlış da örnek vermek istemem ama. Hadi Sayın Ali Koç'tan örnek vermeyi hiç istemem ama. Bir iş yerine bir insanı alırken torbaya sokulur mu isim? Yani de ki 3 kişi var, 5 kişi var. Liyakata bakılır. Her hakimin kapasitesi, bilgisi, kültürü, deneyimi, şuyu, buyu hepsi farklıdır. Keza her maç da farklıdır. Şimdi siz torbaya X maç için 3 isim atacaksınız. Hangi maça? Fenerbahçe, Galatasaray. Ya biz bir isim atarken bile inanılmaz tartışmalar, krizler çıkıyor. En iyisini bulmak için incelenir, sık dokunuyor. Şimdi bu şekilde dediğim gibi bu bir liyakat işidir. Bilgidir, kültürdür, işte daha önceki deneyimidir, şudur budur falan diye. Ya doğrultuda hareket edilir. Maçların önemini kendine göre de değişiyor. Şimdi şu anda 10 maç oynanıyor. Her torbaya 3'er tane, 30 tane hakem torbaya atılacak. Şansın yaver gitmedi diyelim ki Milli Piyango'dan ikramiye çıkması gibi. Şansın yaver gitmedi. Hep 3. isimler torbadan çıktı. Yani en kıdemsiz, en yetersiz anlamında söylüyorum. Ertesi hafta var ya Ali Koç başta olmak üzere Sayın Ali Koç başta, aman değiştirelim bu uygulamayı denir. Yani yok bu uygulamanın, yani Sayın Ali Koç bence burada bir mesaj vermek istedi. Yani hakemlerimizin yetersiz olduğuna dair. Tamam, bunu yetersiz tartışılır. Bunlar ayrı bir mevzular. Geliştirilir. Ama torbaya sokulmaz. Olmaz.
Zaten o da tabii ki çözüm değil. Şu olur. Ben hani yaşanacak tartışmaları söyleyeyim. Mesela kura çekimleri oluyor değil mi? Fikstür çekimi. Orada da mesela Beşiktaşlıların şöyle bir isyanı var. İşte son senelerde hep Galatasaray maçları Türk Telekom Stadyumundakiler ligin ikinci yarısı son haftalara denk düşüyor. Hani burada bir hile var gibi düşünüyorlar. Evet. Mesela orada bu yapılıyorsa hakem konusunda da yarın öbür gün istemediğiniz bir hakem geldiğinde ona da güvenmeyeceksiniz. Burada evet. Bir şey var, sıcak top soğuk top mu yapıyorlar acaba diyecekler. Burada da tartışma bitmeyecek, sadece hani vardı olduğu gibi boyut değiştirecek. Yani biz hakemin nasıl iki saha içindeki kararını tartışıyoruz ama işin içine bir de var girdi. Burada da yine biz farklı bir şey tartışacağız. Bu da bence çözüm olarak pek mantıklı.
Bu fiksür olayında eskiden daha belirgindi. Halen de o tür soru işaretleri, rahatsızlıklar da var. Ama şöyle vardı. Daha eskiden genelde tüm derbi maçları son 3 haftaya 5 haftaya yığdırılırdı falan. Belli bir şablon var çünkü. Ama halen günümüzde ilk haftalarda da derbi oynanmaya başlandı bildiğim kadarıyla.
Evet, ama yine de yani fikstür çekimlerinde 3 büyüklerin ayrı bir şekilde fikstür çekimine dahil edildiklerini biliyoruz. Belli onların hangi haftalarda karşılaşacağı. Önceden belli oluyor yani. O yüzden hani %100 hakkaniyet.
Şu var bir gerçek. Türkiye'de lig maçlarını sadece Futbol Federasyonu belirlemiyor. Bu bir gerçek. Acı gerçektir, tatlı gerçektir. O ayrı bir tartışma konusu. Fakat şöyle bir gerçek var. Lig maçlarını mesela hafta sonu oynanacak maçları yayıncı kuruluş ağırlıklı olarak belirliyor. Niye? İşte cuma günü şu oynasın, cumartesi oynasın. Parayı ben verdim diyor. Haklı ya da haksız. Çünkü kulüplerin en büyük gelir kaynağı yayıncı kuruluştan. Diyelim ki Gençler Birliği'nin yıllık geliri 100 milyonsa 95 milyonu, 98 milyonu yayıncı kuruluştan. Misal veya Göztepe'nin, Rize Spor'un, Antalya Spor'un, hiç fark etmez. O doğrultuda yayıncı kuruluş zaten tırnak içinde söylüyorum. Tüm şımarıklılığı bundan. Parayı ben verdim kardeşim diyor. Şu maçlar şu gün oynanacak, bu maçlar bugün oynanacak falan diye detayına kadar giriyor. Şimdi hafta sonu oynanacak. Haftalık maçlarda bu kadar söz sahibi olan bir yayıncı kuruluş haliyle ne yapıyor? Kardeşim diyor, derbi maçları son hafta ya oynansın ki tırnak içine ligin gazı kaçmasın. Yani son hafta bile kadar gidecek elbette. Çünkü büyük takımlar sezon içerisinde maçları göreceli olarak daha kolay, eskiden daha kolaydı. Son hafta şampiyonluğu kaybetse bile herhangi bir büyük takımı son haftalarda oynanan maçta inanılmaz, her zaman olduğu gibi müthiş bir seyirci olacaktır. Yani televizyon başında anlamında söylüyorum. O doğrultuda yayıncı kuruluş doğal olarak kendi ölçülerinde son haftada oynansın diyor.
Peki Ali Koç'un açıklamalarından yine aklımda kalan bu Josef'in pozisyonunu işaret etti ve hani orada bu pozisyonu görüp kırmızı kart göstermeyen hakem, vardan uyarmayan yine hakemler bir daha hakemlik, yani bu mesleği bırakmalı ne gibi bir güzel, ifade kullandı Başkan Ali Koç.
Tabii. O yüzden helal olsun. Kutlamak gerekiyor. Yani Türk spor basınının belli bir bölümü bunu dile bile getirmedi.
Siz bunu olumlu mu yorumluyorsunuz Atilla? Ben olumsuz yorumluyorum.
Ben olumlu yorumluyorum.
Niye, bir hata da hakemliği mi bırakması gerekiyor?
Hayır. Ben cümleyi şu şekilde. En azından ben Fenerbahçe aleyhine bir olay oldu. Bunu dile getiriyor. Yani kırmızı kart gösterilmesi gerekir diye. Ben olayım.
Ama Josef'in pozisyonu, Beşiktaşlı futbolcunun Fenerbahçeli futbolcu
Josef'in diyorsun sen.
Hareket nedeniyle söylüyor Ali Koç bunu. Yani kendi işine gelen bir pozisyon.
Genel anlamda ben tüm pozisyonlar için yorumladım olayı. Tamam mı? Yani kırmızı kartlar Mert Hakan yanında sadece Josef için söylemedim.
Yok, ama onun dünkü ifadesi hani benim bahsettiğim
o sadece... isim olarak sadece Josef'i kullandı değil mi?
O pozisyon tabii. Yani bunu örnek verirken, bu cümleyi kullanırken, yoksa genel bütün pozisyonları da söyledi sizin dediğiniz.
Yaman Uyarman iyi oldu. Toparlamak istiyorum izninle. Genel anlamda Ali Koç şunu söyledi. Bizden de yani Fenerbahçe'den de kendisi için söylüyorum bizden diye. Bir iki oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi gerekir diye, ama bu şekilde biraz kendine tırnak içinde söylüyorum yonttu. İsim verirken sadece Josef'in, Beşiktaşlı futbolcunun adını verdi. Tabii o son derece yanlış. Orada şu olurdu. Doğrusu ne? Kardeşim, Altay'a kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Misal. Tamam mı? Mert Hakan Yandaş'a kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Çift sarı karttan dolayı. Josef'e de kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Daha açıklayıcı, daha tatmin edici bir
husus olurdu. Ama tabii burada hani hakemliği yapmasın, hakemliği bırakması gerekir bundan sonra demesi, ben orada takıldığım nokta. Yani bir hata zaten, ama bu hakemliği bırakması anlamına mı geliyor? Sabah şu örneği verdim ben. Hani o zaman Ali Koç'a da yaptığı bir yanlış nedeniyle, işte sabah Komolli örneğini verdim. 1,5 sene görevde tuttu. O zaman Ali Koç da bırakmalı mı demeliyim ben? Ya da başka bir hatasından dolayı bırakmalı mı demeliyim?
Veya ben olaya şöyle de yaklaşıyorum. Serdar Aziz, gel bakalım kardeşim, sen dalga mı geçiyorsun ya? Sen şaka mısın demesi gerekir. Yani orada zaten ya bir kere sarı kart kesin. Ali Palabıyık ruh hastası mı? Görüntüyü hep beraber izleyelim. Serdar Aziz yürüyor, Ali Palabıyık arkadan geliyor. Ben defalarca herkes gibi ben de izledim. 3 metre kala Serdar Aziz dönüyor, el kol hareketi yapmaya başlıyor, konuşuyor. Ali Palabıyık 2 metre önüne geçiyor. Bu hala konuyu Ali zınk diye duruyor, Palabıyık dönüyor, sarı kartını gösteriyor. Ne konuşuyorsun kardeşim? Ben ne konuştuğunu da iyi kötü duydum. Şu, zaten küfür, hakaret, tehdit olsaydı söylemeye gerek yok. Pat, kırmızı kart. 3 hafta 5 hafta disiplin kurulu verir o cezayı tabii ki. Bir şey söylediği için, ne söyledi? Hakemin şahsına yönelik olarak küçük düşürücü veya saygısız laflar. Nedir bu? Hadi söyleyin, benim duyduğumu söylüyorum en azından. Ulan anlamında başlayan bir söz. Dediğim gibi Ali Palabıyık da onu ne yapabilirdi Ali Palabıyık? Yutkunup duymamazlığa mı gelecekti? Onu yapan çok hakem vardı geçmişte. Çok ağır küfürler yemelerine rağmen aman büyük takımın futbolcusu deyip göz yuman duymamazlığa gelen hakemler vardı. Ama ne oldu? Böyle hakemlik olmaz. Ne, kim küfür ediyorsa, kim suç işliyorsa ona gereken ceza verilecektir kardeşim. Sonra Serdar Aziz onu söyledi. Ben olayın daha büyük taraflarına gidiyorum. Ali Palabıyık duymamazlığa geldi mesela. Serdar Aziz haklı olarak diyecek ki ulan ben bu hakeme her türlü lafı seviyorum. Bu hakem yüzsüz, bir gurursuz, onursuz veya kuralları dikkate almayan korkak bir hakem diyecektir haklı olarak. Ne yaptı? Ali Palabıyık üstüne doğal olarak gerekeni yapmak zorunda kardeşim bir hakem. Kim küfür ederse, kim hakaret ederse veya kim suç işliyorsa, saygısız davranıyorsa Ali de babamın oğlu değil, gerekeni yaptı. Ali Palabıyık'a hesap tamam soralım hep beraber. Türk futbolu adına, futbol severi olarak, ama Serdar Aziz'le konuşalım kardeşim. Yani Serdar Aziz takımını yakıyor. Hani bir sonraki pozisyonda sarı kart penaltıyla ilgili sarı kart göreceğini düşünür, düşünmez. O sahnesinin onda birinde yaşanılan bir olay. Ali'nin bunu düşünmeye zaten gereği yok. Çünkü suçu işleyen orada futbolcu. Ne oldu? Sarı kartını o malum Serdar Aziz'in laflarından dolayı, ulanlı mulanlı laflarından dolayı gösterdi. Sonra penaltı. Doğrudur, yanlıştır. Bak penaltı, o ilk verilen penaltıyı, uygulanan, atılan penaltıyı kastediyorum. Sana göre penaltıdır, bana göre değildir. O ayrı, onu ayrı tartışalım. Fakat şu var, orada kaleye giden topta kolla, elle oynandığı zaman kaleye gidiyorsa top sarı karttır cezası. Sen bazıları diyor ki ya sarı kart olmaz falan, başka tarafa gidiyor. Hayır efendim, o tarafa gidiyor. Eğer sen penaltıyı veriyorsan kolla, elle oynama diye, hakem olarak sarı kartı da göstermek zorundasın. Bu kadar basit. Doğru uygulandı. Bu kadar basit. Ama dediğim gibi burası çok önemli. Orada hakikaten penaltı mı değil mi, bu bir tartışma konusu. Burada ama benim en çok üzerinde durmak istediğim mevzu Arda kardeşler. Kardeşim, VAR protokolünün en büyük esprisi şudur. Çok net pozisyonlarda sen müdahale edeceksin. Öyle kalkıp da bir de sen bak ben buradan tam göremedim, olayın altında bir şey var falan yok. Ya oturduğunuz yerden siz bunu göremeyip de kendinizi kurtarmak için böyle hakemi zırt pırt çağırırsanız bu iş olmaz. Mesela ben sana başka bir şey söyleyeyim. VAR hakemi çağırdı. biz seninle bunu daha önce konuştuk. Diyelim örnek olaydı. Arda kardeşler Ali Palabıyık'ı çağırdı. Gel dedi buraya bir bak dedi. Ali gitmeseydi ne olurdu Palabıyık?
Gitmeseydi ne olurdu?
Ali'nin defteri dürülürdü. Niye? Yani yaşanılan olaylar ve de ben bunu yani tabii kendi tahminimi söylemiyorum. Bildiğim bir şeyler doğrusu da söylüyorum. Mevzuat doğrusu da söylüyorum daha doğrusu. Bu 2018 Dünya Kupası'nda kardeşim, tamam mı? Almanya eğer şöyle cümleyi kurayım. Alman hakem Felix normal şartlar altında final maçını yönetecekti. Tabii Almanya'nın finali oynamaması kaydıyla. Yani öyle düşünce öyleydi. Çünkü dünyanın en iyi hakemlerinden biri. İlk maçta şöyle bir olay oluyor. VAR hakemi Felix Alman hakemi uyarıyor. Diyor ki gel şu pozisyona bak diyor. Tamam mı? Alman hakem, maçı yöneten hakem Felix bakmıyor. Gitmiyor monitöre. Sonra ne oluyor biliyor musun? Maç bitiyor. İlk biletle Almanya'ya gönderiliyor FIFA tarafından. Yani böyle bir uygulama var. Yani VAR hakemi çağırdığı zaman senin gitmen gerekiyor. Uygulama bu. Doğal olarak Arda kardeşler de ben şuradan iyi göremedim. Gel bir de bak. Yok. Onu orada sen çok net bir biçimde göreceksin siyah beyaz ayrımı. Yani en burada VAR'ın esprisi en doğru kararı verelim değil. Türkiye'de bu yanlış biliniyor, yanlış uygulanıyor. Bu yanlış uygulanma hadi vatandaş yanlış bilebilir. Doğaldır. Çünkü izah edilemedi, takip edilemedi. İyi araştırma yapılamadı. Ama VAR hakemi olarak kardeşim bunu en azından sizlerin iyi uygulamanız lazım. Önemli olan doğruyu bulmak değil. O zaman her basketbol gibi veya başka bir branş tenis gibi her yarım dakikada bir çağıralım tartışmayı açalım. Değil ki önemli olan burada siyah mı beyaz mı elle mi oynandı çok net bir biçimde maçı sonucuna mı etki etti. VAR'ın uygulanma esprisi bu.
Ama işte 3 sene oldu Atilla bizde de. Yani insanların artık bunu bilmiyor olması da bana pek makul gelmiyor.
Yani zamanında bu... iyi izah edilecekti. Zamanında iyi uygulanacaktı. Yani... Yanlış diyaloglar kuruluyor VAR hakemiyle düdük maçın hakemi arasında falan. İşte o yüzden 4 dakika duruyor. Oysa çok net olacak. Avrupa'da ondan sonra diyoruz ki nasıl hemen karar veriyor hakem? İşte Avrupa'daki VAR hakemi doğru uyguluyor. Diyor ki şurada diyor siyah beyaz hata var. Çok net. Şeyde geliyor bakıyor evet diyor siyah beyaz. Bizde her türlü tartışmaya açık konularda VAR hakemi maçın hakemini çağırıyor. Önceki haftalarda da gereksiz yere çağıran hakemler ceza aldı ama artık Türk hakemliği belli insanların etrafında yani ne kadar genişlese de yine işte belli hakemlere yine maç veriliyor. Ben mesela ben olsam komite olarak Arda kardeşlere maç vermem. Belli bir hafta vermem kardeşim. Sen çok net pozisyonlarda uyaracaksın hakemini. Kendini kurtarabilmek için ya ben göremedim diye çağırıyorsun hakemi. Bu hafta maçı var Arda kardeşlerin.
Şimdi Fenerbahçelilerin bir isyanı var bugün içinde gördüğüm kadarıyla. Federasyon bugün bir açıklama yayınladı Atilla abi hakemlerle ilgili olarak. Bilmiyorum programa sanıyorum girmeden hemen önce yayınlanmış bu açıklama federasyon tarafından. Dün tabii Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemlerle ilgili konuştu. Hafta sonu yine Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin bir açıklaması vardı. Ve bunun üzerine... yine kaç paragraflık bir herhalde 15-16 paragraflık kısa paragraflık böyle bir açıklama görüyorum federasyondan ve ilk paragrafta hakemlerimizi daha ilk haftadan başlayan ve son dönemlerde de artan bir şekilde tartışmaların odak noktası haline getirildiğini üzüntüyle takip etmekteyiz diyor ve uzun uzun işte televizyonlarda sürekli iddialar var bunları ispat etmekte mükelleftir herkes diyor vesaire vesaire. Fenerbahçeliler de diyor ki neden bu açıklama dün Ali Koç konuştuktan sonra bugün yapıldı? Siz geçen hafta neredeydiniz? Beşiktaşlar işte bütün hafta Tugay Kağan Numalo'nun konuştu. Siz niye? O dönem açıklama yapıp hakemin arkasında durmadınız. Neden şimdi Ali Koç'un açıklamasının ardından açıklama yapıyorsunuz? Art niyetli misiniz? Diyorlar gördüğüm kadarıyla.
Ortalık yangın yerine döndü değil mi? Herkes evet. Kendi cephesinden bakıyor.
Evet.
Yani bir taraftan Sayın Ahmet Nurçe bir algı operatörlüğü yapıyor. Bakın eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi Ahmet Nurçe bir olaya nasıl yaklaştı önceki hafta? Tugay Kağan Numara'nın olayında şöyle bir iddia var, duyumlar var, öne sürülüyor falan diye. Nedir? İşte Tugay Kağan Numara'nın Koç Holding'e bağlı bir yerde çalıştığını söyleyenler var diyor. Sayın Ahmet Nurçebi, yani kimse kimseyi kandırmasın. Tamam siz bilmeyebilirsiniz, yani bilmeniz zorunlu değil. Ama yanınızda çalışan birbirinden değerli kulüp içinde, Beşiktaş içinde çalışan basın mensubu arkadaşlarımız var. Onlar da iki dakika içinde öyle bak bakalım oğlum Koç grubunda mı çalışıyormuş Tugay Kağan Numanoğlu falan diye. Sizin orada çanak tutmanız, kimse kusura bakmasın biraz ağır kelime olabilir ama çanak tutmanız bu tür iddialara çanak tutmanız son derece yakışıksız. En azından dersiniz ki ben araştırdım kardeşim böyle bir olay yok. Bu kadar basit. Ama kalkıp da kafalarda soru işareti yaratıp evet orada çalışıyor izlenimini yaratırsanız eğer olmaz.
İşte az önce kulüp başkanları genelinde söyledim. Herkes işine geldiği gibi davranıyor. Burada da Beşiktaş'ın işine gelen oydu. Bu iddiayı kendi lehine kullanmayı tercih ettiler. Yoksa yalanlasalar buradan bir şey çıkmazdı. Lehlerine.
Yani Ahmet Nurçebi'ye yahut da başka bir kulüp başkanına yakışan şudur. Doğrusu budur demek. Her şey maç kazanmak değildir. Yani siz o maçı 2-1'de veya 4-3'de her neyse kazandınız, tamam helal olsun, kutlamak gerekir. Büyük iş ama kazanmak kadar etik kurallara dikkat etmek de gerekir. Hele hele siz büyük kulübün başkanıysanız. Hele hele Ahmet Nurçebi, bizim tanıdığımız Ahmet Nurçebi ki halen de aynı samimi görüşteyiz. Son derece düzgün, saygın bir insan. Ama böyle değerli insanların da tıpkı Ali Koç gibi, Mustafa Cengiz gibi, Sayın Ağoğlu gibi sağlam mesajlar vermesi lazım. Kafalarda soru işareti yaratacak ortamı hazırlamaması gerekir. En azından bak daha şu ana kadar ya ben o gün o olayda yanlış yaklaştım şeklinde bir düzeltme yapmadı. Ama ben kendi adıma söylüyorum, hiç yakışmadı.
Evet, peki Atilla, benim şöyle bir görüşüm var. Bu sezon artık kulüpler için olmazsa olmaz. Yani şampiyonluk çok önemli bir gelir demek. Hem Şampiyonlar Ligi'ne hala direkt olarak katılacağımız son sene olacak büyük ihtimalle. Oradan bir gelir gelecek. Kümede kalmak da yine gelirlerin çok azalmaması demek. Ve sezon sonu doğru işler iyice karışacak diye düşünüyorum. Yani hakemleri biz... ülke kamuoyu, futbol kamuoyu olarak daha fazla konuşacağız. Çünkü işte küme düşen takım büyük bir gelirden olacak. Ondan olmamak için her türlü baskıyı uygulayacak ve burada uygulayabileceği yerde hakemler oluyor genelde. Büyük takımlar için de aynısı geçerli. Ben çok parlak görmüyorum. Yani geçen sezondan çok daha kötü olacağını düşünüyorum bu lig sona doğru olayların.
Tabii yaş gereği ben daha geçmiş yıllar dolu dolu yaşadım ama geçen yıl mesela burada ne dedik ki samimi bir şekilde biz böylelik görmedik diye. Ama daha demek ki göreceğimiz günler var.
Bence evet. Çünkü işler daha da kötü. Yani ekonomiler kötü. Hala Bein Sports'la anlaşma hani var dendi. Var mı Atilla abi anlaşma? İmzalandı. Biz gördük imza fotoğrafını. Gençlik ve Spor Bakanı paylaştı.
Evet.
Bein grubun, Bein Medya grubun CEO'su El Obaidli ve Nihat Özdemir bir şey imzalıyorlardı.
Evet.
Ne oldu o imza? Açıklandı mı? Hala çünkü anlaşma yok, sadece göstermelik bir imzaymış.
Aslında biz mi yanlış düşünüyoruz bilmiyorum ama şunu söylemeye çalışıyorum sürekli olarak. Ya bu işler çok şeffaf olmalıdır ya. En azından neyin ne oldu, kulüplere ne ödeniyor, şartlar ne, döviz kuru kaça bağlandı, dolar üzerinden ne oldu, Türk lirası üzerinden ne oldu falan diye. Ama kapalı kapılar ardında bu işler oluyor.
İşte hala bir anlaşma yok ki Atilla abi ya. O gün belki bir rakamda anlaşıldı ama sonra Bein'in belki başka bir talebi çıktı ve şu anda kulüpler de bilmiyorlar mesela hala ne kadar para alacaklarını.
İşte yayıncı kuruluşta o doğruldu da demek ki sözleşmenin arkasına sığınarak her türlü şımarıklığı yapıyor. Her türlü şımarıklığı yapıyor. Ödemem diyor, geciktiriyor, döviz kuru şuraya bağlansın diyor. Artık ortada nasıl bir sözleşme var? Bırakır kaçarım diyor. Kaçarsa belki kendisi daha az tazminatla mı kurtulacak? Nedir? Bu sözleşmeyi hazırlayanlar, en azından detaylar çok önemli burada. Yoksa deli bir para var ortada yayıncı kuruluşun ödeyeceği. Yani şu da var, yarınlarda yayıncı kuruluş çeker gider mi bilemiyorum. Tabii her şey olabilir. Ama yıllık 500 milyon dolar üzerinden yarınlarda başka bir şekilde ihale yapılırsa 500 milyon değil 300 milyon dolar veren olur mu acaba? O da ayrı bir konu.
Evet, doların geldiği noktayı düşünürsek olmaz. Tabii ki TL bazında olur anlaşma ki yayıncı kuruluşta zaten TL bazında anlaşıyor. Artık hani dolar kısmı da kalmadı Atilla abi. Yani yeni anlaşma şöyle dendi, 2.7 milyar TL senelik dendi. Ama orada bile burada mesela isim hakkı konusu işte 2.7 milyar verecek yayıncı kuruluş. Federasyonda Spor Toto'dan işte sponsorluk geliri adı altında 300 alacak. Toplamda 3 milyara bağlayacak. Hani çok kaybı olmayacak kulüplerinden de. Fakat bizim istihbaratımıza göre yayıncı kuruluş o isim hakkını da kendi talep ediyor. Siz nasıl kulüpleri verirsiniz? O benim hakkım diyor mesela.
Evet,
evet. O 2.7'nin içinde olması gerek diyor. Orada bir anlaşmazlık olduğu konuşuldu. O yüzden süreç bu kadar uzadı deniyor.
İşte işin vahim tarafı mesela büyük kulüplerin iyi kötü sponsorlukları var veya iyi kötü yan gelirleri, ana gelirleri var. Ama bir Anadolu takımı, biraz önce de söylemeye çalıştım. Yani Süper Lig'de takımı bulunan işte 21 takım varsa en az 15 takımın gelirinin tamamına yakını
evet,
yayıncı kuruluştan geliyor. Şimdi yayıncı kuruluştan diyelim Kayseri Spor'a veya Antalya Spor'a ne geliyor? 130 milyon geliyor. Misal diye söylüyorum. Veya 110 milyon lira geliyor. 110 milyon liranın eğer 105 milyon lirası veya 95 milyon lirası yayıncı kuruluştan geliyorsa ne olacak? Bir dahaki sefere yayıncı kuruluş bu kadar yüksek para veremezse eğer veyahut da para ödeyemezse eğer çark dönmeyecek. Dönmez. Zaten seyirci yok, sponsor yok, kombine yok, o yok, bu yok. E nasıl olacak abi bu iş? Nereden gelecek? Çoğu takımın şeyi yok, forma reklamı yok, şuyu yok.
Hatta geçen şöyle bir haber yaptık. Biz birinci ligde bazı kulüplerde sözleşme fesih girişimleri başlamış. Çünkü ödemeler orada da çok büyük aksama içinde. Bu Süper Lig bazında da işte Kayserispor'un mesela transfer yasağı var. İşte 2,5 milyon euro. Şimdi hem onu mu ödesin, futbolcuya maaşlarını mı ödesin, futbolcuların elden çıkma durumu söz konusu olabilir. Birçok takım gerçekten bu sezon çok büyük problem yaşayacak gözüken o.
Kolay iş değil. Herhangi bir futbolcuya yıllık 2-2,5 milyon euroya anlaşıyorsun. Yani çark dönmüyor, tencere kaynamıyor, kapı açılmıyor. O da ortada ne olacak? Yollar iyi kötü ayrılacak.
Evet, gözüken o. FIFA'da da yine çok fazla davamızın olacağı bir süreç yaşayacağız.
Hakemleri herhalde detaylı görüşelim mi? Yani Süper Lig hakemlerini falan. Yani enteresan, genç hakemler ağırlıklı var değil mi?
Evet, Süper Lig'de.
Ama süremiz de bitti mi yoksa?
Evet, süremiz çok fazla kalmadı Atilla abi, ama ben hızlı hızlı aktarayım.
Sana zahmet.
Kasımpaşa Denizspor bu hafta Cuma günü bu karşılaşmayla açıyoruz. Bu sefer de maçı 19'a koymuşlar. Yani gerçekten anlamıyorum, 20'de başlattınız zaten, 19.30'a aldınız, istikrarlı gidiyordunuz. Niye bu hafta 19'a aldınız? Şimdi
yayıncı kuruluşa sormak gerekir onu.
Yayıncının, Atilla abi, yayıncı da kabul etmiyor mesela. Ben o Katar gezisinde yayıncı kuruluş da tam tersi konuşuyordu. Biz mesela gündüz maçta istiyoruz büyük takımların. Büyük takımlar istemiyor dedi. Hani 13-30 maçları biz oynatırız, bizim için problem yok dedi. Onlar bilmiyorum samimiler mi ama dedikleri buydu. O yüzden burada federasyonun da ben dahil olabileceğini düşünüyorum yani. Olabilir, sadece yayıncı kuruşa yıkmayalım. Ramazan Keleş mücadelenin
bölgesi değil mi?
Hakemi ben tanımıyorum açıkçası. İsim olarak biliyorum. Bakalım onun ilk defa herhalde Süper Lig maçı yönetiyor olması gerek.
Geçen sezonda bir iki maçı var diye biliyorum ben.
Süper Lig'de.
Ben öyle hatırlıyorum.
Bakmam lazım Atilla. Ben hiç aşinalığım yok. Cumartesi 13.30 Hatay Spor, Karagümrük, Tugay Kağan, Numanoğlu bir hafta dinlendikten sonra bu karşılaşmayla geri dönüyor. Tabii zorluk seviyesi çok yüksek değil. Aslında birincilikten yeni çıkan kulüplerin karşılaşmasına verilmiş. Cumartesi 16 Kayseri Spor, Trabzon Spor, Burak Şeker ve Rize Spor, Göztepe, Özgür Yankaya. Cumartesi yine 19 seansında iki maç var. Ankara Gücü, Konya Spor, Mete Kalkavan ve Fenerbahçe Yeni Malatya Spor, Erkan Özdamar. Erkan Özdamar da bu sezonun yükselen değeri herhalde. Geçen hafta Galatasaray maçından sonra bu hafta da Fenerbahçe'nin maçıyla ödüllendirilmiş. Pazar 13.30 Erzurumspor Gençler Birliği, Alper Ulusoy. 16 Başakşehir, Gaziantep, Abdülkadir Bitigen ve 19 Alanya Spor, Beşiktaş. Haftanın mücadelesinde de Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Son maç pazartesi Sivas Spor, Antalya Spor arasında Halis Özkaya görevli. Galatasaray'da bay geçiyor bu haftayı. Onu da ek bilgi olarak vereyim.
Alanya Beşiktaş maçını Atilla Karaoğlan yönetti değil mi?
Evet, bu haftanın en kritik maçı. Lider Alanya Spor, ki bugün de erteleme karşılaşması var. Akdeniz temsilcisinin Göztepe deplasmanında olacak. Hafta sonunda Beşiktaş'ta Çağdaş Atan, Sergen Yalçın. Güzel de bir eşleşme ya, o açıdan. İşte Wellington Ensakala Alanya Spor'dan Beşiktaş'a geldiler. Fatih Aksoy, Ahmet Gülay gibi isimler, Alpay Çelebi, Beşiktaş'tan Alanya Spor'a giden isimler. Hani çok uzak olan takımlar değil birbirlerine.
Valla maçın sonucu beni pek ilgilendirmiyor. Alanya Beşiktaş maçını kastediyorum. Sadece matematiksel anlamda şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş yenerse tam yukarısı harika bir tablo olacak. Puan puana hepsi değil mi? 23'er puan.
Aynen
Beşiktaş
öyle.
20 puan mı olacak? Tam şey, pardon, Beşiktaş'ın 22 olacak yanılmıyorsam. Doğaçlama evet, söylüyorum. 23 gibi olacak.
Aynen.
Feci yani, ki ama her zaman söylüyorum, Anadolu takımlarından bu Alanya Spor olur, Gençler bile olur, hiç fark etmez. Mutlaka çıkış göstermeleri gerekir. O, lig o zaman daha renkli, daha heyecanlı oluyor. Daha çok takdir ediyoruz yani.
Atilla, son bir şey söyleyeceğim. Süremizi biraz açtık ama evet. Dün bir haber okudum. Sabahta paylaştım Sabah Spor'unda. Bir araştırma yapıldı Avrupa'da 31 lig arasında. Takımların mevcut kadrolarının, oyuncularının transfer edildiği yaşların ortalaması. Yani şu an oluşturulan takım, oyuncular kaç yaşlarında transfer edilmiş? En kötü takım hangisi biliyor musunuz Avrupa genelinde?
Kim?
Gençler Birliği. 29.0 şu andaki kadronun, oyuncuların transfer edildiği yaşların ortalaması 29. 400 küsür takımı içinde Avrupa'da en yaşlısı.
Gençler benim matematiğim yanlış o zaman. Ben de hesapladım. Kesinse ben ama şöyle kafamdan 30 falan diye. Yani
ama altyapıdan gelen oyuncular dahil değil.
Tamam bak, aynı yere
o
çıktı.
O sadece transfer bazında.
30.4 çıktı. Tamam mı? Ya rezillik bu ya. Rezillik, facia, Gençler Birliği ya. Avrupa'nın en iyi tesisleri veya Türkiye'nin en iyi tesisleri sahip. Altyapısı Hacettepe yan kulübü, kulüp yani ikinci kulüp anlamında pilot takım pilot kulüp olarak şey yapıyorsa, içi geçmiş yabancılara tonla para verilmiş. İlhan abi rahmetli vefat ettiğinde kasada 60 milyon lira para vardı. Şu anda o 60 milyon bitti, 70 milyon da borç. Yani 130 milyon lira bir makas açıldı. İçi geçmiş yabancılara 30 küsur yaş ortalaması, ligin altında demir atılmış. Nasıl olacak bu abi? Yani kötü yöneticilik budur.
Evet Atilla abi, teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Programı bitirdik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Atilla Tüker'le Markaj sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.